Ayrım 9, sayfa 107. Bir önceki kuşaktan özgün bir aydın. Yazdığı tarih kitabından bana sorular sorulan E.A. bizden önceki kuşağın aydınlarındandı. Aramızda 20-25 yaş vardı. Bu yüzden arkadaş olmadık elbet ama tanış olduk. E.A. bizden önceki kuşağın aydın ve özgün bir tipi olduğu için laf lafı açar gibisinden onu birazcık anlatmakta bir önceki kuşağı anlamak yönünden yarar vardır. Beni E.A. ile Yusuf Ziya Ortaç tanıştırmıştı. Birlikte olduklarında gençlik anılarını anarlardı. Benim görebildiğimce arkadaşları arasında Yusuf Ziya Ortaç'ın saygı duyduğu, odasında çalışırken gelse bile kendisini yok dedirtmediği ya da çalışma üzerinde olduğunu söylemediği tek arkadaşı E.A. idi. Tarihçi E.A. Yusuf Ziya'nın Orhan Seyfi'nin, Nazım Hikmet'in, Vala Nurettin'in, Faruk Nafiz'in delikanlılık arkadaşıydı. Bir arkadaş grubuymuşlar. Tarihçi E.A. onlardan birkaç yaş daha büyükmüş. Laleli ile Saraçhanebaşı arasında E.A.'nın iki katlı tahtadan eski bir evi varmış. Babadan kalma bir ev. Bu evde çok savrukça tek başına yaşarmış ama arkadaşları pek de bırakmazlarmış tek başına yaşamasını. Haftanın çok gecesini bu evde geçirirlermiş. Gecenin geç saatinde sabaha karşı gidecek yer bulamazlarsa, ceplerinde para kalmamışsa, kışın soğuğuna, karına dayanamamışlarsa E.A.'nın evine damlarlarmış. Halit Fahri ve daha başkalarının da katıldığı olurmuş. Sokak kapısı çalmak yok. Bu eve girmek kolaymış. Sokak kapısını kapı tokmağından tutup şöyle bir omuzlayınca kapı açılırmış. Açan dalarmış içeri. Aç olanlar bulduklarını yer, olanı biteni siler süpürürlermiş. E.A. olmadığı zamanlarda da eve girerlermiş. Kimi gece evine gelmekte gecikirse E.A.'nın yatacak boş yatak bulamaz, eline geçen örtüyü palto üstüne çekip bir yana kıvrılırmış. Kendi evlerinde bile olmayan özgürlükle evine girip çıkan yiyen içen arkadaşlarına E.A. sesini bile çıkaramazmış. Dahası bütün bunlar yetmezmiş gibi geceyi evinde geçiren arkadaşları ertesi sabah hiç ödenmemek üzere E.A.'dan borç para da alırlarmış. Bir karlı kış gecesi artık çok mu bunalmış, her nasıl olmuşsa evdekileri bırakıp sokağa fırlarken nereye gittiğini sormuşlar. E.A. o biçim adamların çok talihli olduklarını, kendisinin ise hiç talihli olmadığını, bu gece talihi kendinden yana çevirmek için başının umarına bakmaya, bir deneme yapmaya gideceğini söylemiş. Bizim kuşağımızla bizden önceki edebiyat kuşağının ayrımı büyüktür. Onların bizden çok üstün yanları olabilir ama genellikle bize göre ciddi sayılmazlardı. Onlar için espri çok önemliydi. Yukarıda anlatılanda olduğu gibi onlar bir esprinin güzelliği uğruna dostlarını, yakınlarını hatta kendilerini bile harcayabilirlerdi. Sonraları ortaokul sıralarında E.A.'nın tarih kitaplarını okuduk. Bize onu büyük tarih bilgini olarak tanıtıyorlardı. Afganistan'a Kabil Üniversitesi'ne tarih profesörü olarak gitmiş, uzun yıllar orada kalmış, yakalandığı bir hastalık sonucu gözünün birini yitirmiş olarak yurda dönmüştü. Kullanılmakta olan bilinen tarihlerin yanlış olduğunu ortaya çıkarmak saplantısı vardı. Belki saplantı değildi de gerçekti, tarihleri düzeltiyordu. Filan savaş yanlış olarak bilindiği gibi falanca tarihte değil, filanca tarihte olmuştur. Şu adam şu yılda değil bu yılda ölmüştür diye uzun araştırmalar yapardı. Galiba ona göre tarihlerin çoğu yanlıştı. Hemen hemen hepimiz 3-5 hafta 1-2 ay yanlış doğmuştuk. Yaptığı tarih düzeltmelerinin önemli olduğunu söyleyenler vardı. Ben bu önemi anlayamıyordum. Bu anının bir öyküdeki yansımasını görmek için Şermendi ne zaman doğduğu ya bakabilirsiniz. Toros Canavarı Nesin Yayın Evi 2004. Kendisinden epeyce genç, güzel bir hanımla evlenmişti. Sonradan bu eşini kendi eliyle başka bir yaşa uygun erkekle evlendirmiş olması çok konuşulmuştu. Yalnız yaşadığı son yıllarında Laleli'deki Tayyare Cemiyeti apartmanlarındaki evine gittiğim olmuştu. Taksim'deki şimdiki Sheraton Oteli'nin yerinde belediye gazinosunda bir gece bahçedeydim. İki masa ötemde de E.A. genç eşiyle oturuyordu. Sahnede bir yabancı şarkıcı vardı. İspanyolca şarkılar söylüyordu. E nokta A nokta birden ayağa fırlayarak burasının Türkiye olduğunu. Türkiye'de ancak Türkçe şarkı söylenmesi gerektiğini bağırdı. Uzun boylu, uçam uçam ak saçları ensesinden aşağı sarkıp dağılmış, tek gözlü korsanlar gibi bir gözü olmayan bu yaşlı adama gazinoyu dolduranlar şaşkınlıkla baka kalmışlardı. Ortalık dalgalandı. E nokta A nokta eşeli çıkıp gitti. İşte bizden önceki kuşaktan bir bilim adamı tipi. Yazmadan geçemedim. Akçakoca İlkokulu'ndan diploma. Ne olacaktım? Ne olacağımı Galip amcam söyledi. Akçakoca İlkokulu'nun öğretmenleri beni sınava çekeceklerdi. Sınavda başarırsam bana ilkokul diploması vereceklerdi. Bu kararı beni evinde sınava çekmiş olan İzmit Eğitim Yönetmeni vermiş olmalıydı. Akçakoca Selçuklu bir ünlü komutandır. İzmit ve yöresini Bizanslılardan almıştır. Komutan Akçakoca adından ötürü aldığı yerlere Kocaeli denilmiştir. Bu Selçuklu komutanın adı verilmiş olan okulda sınava girecektim. Akçakoca İlkokulu'nun ikinci katında sınav yapılacak odanın kapısında bekliyorum. Çağırdılar. İçeride ya 4 ya 5 öğretmen vardı. Sınav başladı. Her zamanki gibi üstün başarıyla bozgun arasında gidip geliyordum. Türkçe, imla, okuma, gramer, aritmetik çok parlak ama tabiat bilgisinden tın tın. Coğrafya, tarih öyle böyle. Çıktım sınav odasından. Ter içinde kalmıştım. Hemen o gün diplomamı verdiler. Sınavı pek iyiyle başarmıştım. Bende bir sevinç, bir sevinç, uçuyorum sevinçten. Sınıf arkadaşlarımdan geri kalmamış oluyordum. Ben de onlar gibi ilkokulu bitirmiştim. Her ne yapacaksam bundan sonra yapacaktım. Galip amcam dönüşüm için para verdi. Ertesi gün trenle İstanbul'a döndüm. Eve dönüş. Heybeli adadaki evimize geldim. Babam hiç soğukkanlı değildi, tepkisel bir insandı ama bana karşı hep yumuşak, soğukkanlı davranırdı. Beni görünce sanki günlerdir kayıp değilmişim de az önce evden ayrılmışım ama eve dönmeye biraz gecikmişim gibi, üstelik de gülümseyerek "Hoş geldin oğlum, nerelerdeydin?" dedi. Bu cevap verilsin diye sorulmuş soru değil, laf diye söylenmiş bir sözdü. Babamın kişiliğini bilmeyenler onun bu umursamaz gibi görünen üstün körü sorusuna oğluna ilgisizlik, kaygısızlık sanabilirler. Ben babamı o günde çok iyi anlıyordum ama bugün çok çok daha iyi anlıyorum. Çünkü ben de bugün babam gibi bir baba oldum. Babam o kızgın adam, benim ortadan kaybolduğum günlerde kendini yiyip bitirmiştir. İnsanoğlu ne kerte üzülebilirse o kerte üzülmüştür. Ama bu duygusunu hiç kimseye belli etmemiştir. Evden kaçtığımı her önüne gelene söylememiş, başkalarına belli etmemeye çalışmıştır. Kaçtığımı bilenler varsa onlara da neler söylendiğini sanki duymuşum gibi biliyorum. Merak edecek ne var canım? Nusret o, ona hiçbir şey olmaz. Biraz gezsin dolaşsın keyfince, döner gelir ne zaman canı isterse. Ama içi böyle söylemiyordu, yanıyordu. Hele annemin ölümünden sonra, hele okulu bıraktıktan sonra kayboluşum babamı çok üzmüş olmalıydı. Üzüntüsünü belli etmediği gibi bana kavuşmanın sevincini de belli etmiyordu. Yalnız gözlerinin içi kıvılcanarak kardeşime sert sert çıkışıyordu. Kız, ne oyalanıp duruyorsun? Oğlanın karnı açtır, yemek hazırla çabuk. Babamın bu hoşgörüsü karşısında öyle utanıyorum ki, karnım tok baba diye mırıldanıyorum. Biz de acıktık zati. Kardeşime, bak hala sallanıp duruyor. Kız, kur sofrayı dedim, çabuk. Yavaş yavaş evimin havasına alışıyorum. Babama başarımı çok çok abartarak ilkokul diploması aldığımı söylüyorum. Geometri ve tabiat bilgisinin sorularını bilemediğimi ama Galip amcam yüzünden öğretmenlerin beni kayırdıklarını söyleyemiyorum. Öyle parlak bir sınav vermişim ki öğretmenler şaşırıp kalmışlar. Ama bu abarttığım başarı bile babamı memnun etmiyor. Ne demek? Senin hakkın 6. sınıfa mı geçmek? Sen 7. 8. sınıfın imtihanını bile verirsin. Sanat okuluna giremeyişim. Hangi okula gireceğim konusuyla Salim Bey ilgileniyordu. Darüşşafaka'dan kaçışıma, başarısızlıklarıma bakarak klasik lise öğrenimi yapamayacağım kanısına varmış olacaktı ki beni sanat okuluna vermeyi düşündü. Sultanahmet'teki sanat okuluna gidecektim. Sağdan soldan öğreniyordum. O okulda marangozluk, demircilik, tornacılık, tesviyecilik, elektrikçilik dalları varmış. Hiçbiri de benim sevdiğim, yapmak istediğim, yapabileceğim işler değil. Çünkü pratik işlere elim hiç yatkın değil, sevmiyorum. Ama seveyim, sevmeyeyim, başka bir yolun olmadığına göre ister istemez sanat okuluna girecektim, girebilirsem. Çünkü o okula ilkokul bitirenlerden katılacakları yarışma sınavını kazananlar ancak girebiliyordu. Girersem ne olacaktım? Elektrikçi. Niçin elektrikçi? Sevdiğimden değil. Öbürlerine göre belki biraz daha ince bulmuştum. Aradan yıllar geçecek. Liseden, harp okulundan sonra fen okulunda teorik ve zengin bir elektrik laboratuvarında pratik olarak elektrik dersi göreceğim. Sınavda bu dersten de iyi not alacağım. Ama gel gör ki bugün evin elektriği kontak yapsa elektrik sigortasına tel bile takamam. İşte böyle biriyim. Ve sanat okuluna girip elektrikçi olacaktım. Sultanahmet Sanat Okulu'na istenilen bütün belgelerimi götürüp yazıldım. Sınav derslerini, günlerini bildiren yazıyı okulun iç kapısına yaptırmışlardı. İkişer, üçer gün arayla 4-5 dersten sınava girdik. Geometriden sordukları problemlerden biri hacmiyle yüksekliği bilinen bir koninin taban çapını bulmaktı. Bu soruda belleğimde çakılı kaldı çünkü yapamamıştım. Yalnız bu soruyu yapamadığımı sanıyordum. Sınav sonuçları bildirilince öğrendim ki ne geometrinin bu sorusunu ne öbür soruları yapabilmişim. Ne de başka derslerden başarı gösterebilmişim. Sınavı kazanamadım. Sultanahmet Sanat Okulu'na giremedim. Elektrikçi olamayacağım diye öyle seviniyordum ki. Vefa Ortaokulu. Benim de bir ilkokul diplomam var. Ben de sınıf arkadaşlarım, yaşıtlarım gibi ilkokulu bitirmişim. Ders yılı başlıyor, okullar açılmış. İlkokulu bitirenler ortaokullara yazılıyorlar. Ben ne olacağım? Sultanahmet Sanat Okulu'nun giriş sınavındaki başarısızlığımdan sonra artık benimle uğraşan yok. Babamdan başkalarının benden umutları kesilmiş belki de. Babamın benim için kanısını biliyorum. Nasıl olsa bir çakış yolu bulacağım düşüncesinde. Babam bana hep güvenmiştir. Vefa'daki Vefa Lisesi yanmış, okul Cağaloğlu'ndaki şimdiki kız sanat okulu olan bir yapıya taşınmış. Bu yapı liseye elverişli olmadığından eski Vefa Lisesi şimdi Vefa Ortaokulu olarak öğretim yapıyor. Vefa Ortaokulu'na nasıl yazıldığımı hiç anımsayamıyorum. Belleğimde hiçbir iz yok. Vefa Ortaokulu'nun birinci sınıf öğrencisiyim. Başarısızlıklarımı kapamak için bütün gücümle çalışmaya kesin kararlıyım. Çok çok tutkuluyum. Ama ne tutku, ne kesin karar işe yarar, başka şeyler gerekli. Metot Alge. Önce okul için araçlar, gereçler gerekli. Ders kitapları, defter, kalem, şu, bu. İlk derslerine giren öğretmenlerin çoğu beden eğitimi, müzik, tarih öğretmeninden yurttaşlık bilgisi öğretmenine dek hemen hepsi kendi dersinin en önemli, bütün öbür derslerden çok daha önemli olduğunu anlatır. Sonra da şu şu şu kitapları, şu kalınlıktaki şu kadar defteri alacaksınız der. Nereden nasıl alacağımızı da düşünmezler. Bunu düşünmek de onların görevi değil. Heybeliada'dan okula gelip gidişim için çok yol parası gidiyor. Önce adadan köprüye vapur parası, sonra köprüden Sultanahmet'e tramvay parası. Bunun bir de dönüşü var. Yol parasını azaltmak için Karaköy'le okul arasını yayan gidip geliyorum ama adadan köprüye yüzerek gelemem ki. İkinci, üçüncü dersinde öğretmen soruyor. Hani kitabın? Daha alamadım efendim. Hadi bakalım git kitabını al da gel. Kitapsız öğrenci olmaz. Öğretmen elbette haklı. Sınıf arkadaşlarımın içinde utanarak derslikten çıkıyorum. Kitabım olmadığı için dışarı çıkarıldıktan sonra ne yapacağım ben? Eve erkenden dönüp babama kitabım olmadığı için beni okula almadılar diyemem. Parasızlığını yüzüne vurup babamı üzemem. Babamı bana verdiğinden daha çok para vermesi için sık boğaz etmeye hakkım olmadığını biliyorum. O gün eve dönemeyince öğrencilerin akşam okuldan çıkma saatine dek sokaklarda dolaşırım. Başarısızlıklarımı kapamak için istediğim kadar kesin kararlı olayım, istediğim kadar tutkulu olayım, neye yarar? Ertesi gün okula gittiğimde bu kez başka bir dersin öğretmeni belki sertlik edip kitabım yok diye dışarı çıkarmıyor ama gelecek derse kitapsız görmeyeyim diyor. Gelecek derse dek o kitabı alamazsam o günde okuldan kaçmak zorunda kalıyorum. Hava kötüyse babamın tanıdıklarının çalıştıkları yerlere gidip oralarda zaman öldürüyorum. Bir gün babam bana böyle bir tanıdığının yanında rastladı. Neden okulda değil de orada olduğuma değin bir şey söylemedi. Benimle birlikte oradan çıktı. Yolda bana hiç unutmadığım şu sözü söyledi. oğulcuğum, görüyorsun. Her gittiğin yerde sana güler yüz gösteriyorlar, seni ağırlıyorlar. Ama bu saygılı davranışları kendine sanma. Benim oğlum olduğun için sana böyle davranıyorlar. Yıllar yıllar sonra aynı durumlarda çocuklarıma babamın bana söylediği bu sözleri söylemek isterim ama bir türlü söyleyemem. Ders kitaplarından ikisini alsam biri eksik kalıyor, defterleri alsam pergel eksik, yavaş yavaş okuldan soğuyorum. Okula başlayışımdan bir buçuk ay sonra ders kitaplarını tamamlamıştım. Yalnız İngilizce kitabını alamamıştım. Metot Algi. Kapı ciddi, kalın, o zamana göre pahalı bir kitaptı. İngilizce öğretmenimiz Muhittin Raif'ti. Biz o yaşta Muhittin Raif Bey'in değerini nereden nasıl bilebilirdik? Kitabı olmayan efendiler çıksınlar dışarı. Okulun yeni açıldığı günlerde 3-4 çocuk dışarı çıktık. Böylece utanç 3'e 4'e bölündüğünden taşıması daha kolaydı. Ama sonraları sınıfta benden başka Metot Algesi olmayan kalmamıştı. Kitabı olmayan efendi, kalkardım ayağa. Yine mi sen? Kitabınız olmayınca derse gelmeyin demedim mi? Çıkardım derslikten. Şu İngilizce öğretmenini hiç mi hiç sevmiyordum. 4 yıl sonra askeri lise öğrencisi olacaktım. Muhittin Raif Bey'i İngilizce öğretmenim olarak kürsüde görecektim. Onun çok iyi bir öğretmen olduğunu ancak o zaman anlayacaktım. Sınıftaki 60-70 öğrenciye birden İngilizce öğretmeye kalkışmazdı. Çünkü 60-70 öğrenciye haftada 4-5 saat İngilizce dersi vererek İngilizce öğretmenin olanağı elbette yoktu. Sanırım bu yüzden olacak, sınıfta İngilizceye ilgi duyan, çalışan yalnız 5-6 öğrenciye İngilizce öğretmeye çalışırdı. Nitekim bu öğrenciler içinde üniversitede İngiliz filolojisi bölümünü bitirenler, İngilizce öğretmenliği yapanlar çıktı. Ortaokuldayken hiç sevmediğim, lisedeyken çok sevdiğim öğretmenim Muhittin Raif'le yıllar sonra askerlikten ayrılınca dostluk kuracaktım. Onunla birlikte Rıza Tevfik'in evinde edebiyat söyleşilerine katılacaktım. Divan edebiyatının son temsilcisi dedikleri, son rubai ustası Muhittin Raif'in, hocam Muhittin Raif'in değerini ancak bu dostluğumuz sırasında anlayabilecektim. Hani Metot Alge, kitabı alın öyle gelin derse efendi. Başarısızlıklarımı kapamak için istediğim kadar kesin kararlı olayım, istediğim kadar tutkulu olayım neye yarar? Astoria sinemasında zıp zıp süvari. O zamanlar yüksek kaldırımın üst başında birkaç yerde eski kitap satıcıları vardı. Eski kullanılmış kitap satan dükkanlar olduğu gibi kimileri de kitapları kaldırıma sererlerdi. Orada sergilenen kitapların çoğu yabancı dilde olurdu. İşte o kitapçılarda kullanılmış Metot Alge kitabı bulunurmuş. Kimi sınıf arkadaşlarım oradan ucuza kullanılmış Metot Alge almışlar. İngilizce dersinin olduğu bir gündü. Vapurdan inince okula değil yüksek kaldırıma gittim. Yokuşun üst başındaki eski kitap satıcılarına sordum. Metot Alge var mı? Vardı. Az önce aldı biri. Ama yarın öbür gün gene gelir. Başka bir kitapçıya soruyorum. Metot Alge? İki tane vardı ama satıldı. Yarın uğrayayım bir. Eski kitap satıcılarının olduğu o yüksek kaldırım yokuşunda yokuşa çıkarken solda bir sinema vardır. O zaman adı Astoria'ydı. Bileti ucuzdu. İki film oynardı. Biri değerli, öbürü de vur kır filmi olurdu. Zamanımı en ucuza, en iyi geçirebileceğim yer bu Astoria sinemasıydı. Sık sık Metot Alge kitabı aramaya yüksek kaldırımdaki eski kitapçılara gidiyor, kitabı bulamayınca Astoria sinemasına giriyordum. Greta Garbo'yu ilk olarak o sinemada Matahari filminde görmüştüm. Sinebar, Yedi Bela, Eddipola bunlar o zamanın hafiye dediğimiz serüven filmlerinin kahramanlarıydı. Bu kahramanlardan bir masist vardı. Hasımlarından 7'sini 8'ini tek sıraya dizer, öndekine öyle bir yumruk savururdu ki yumruğun şiddetinden 7'si 8'i birden iskambil kağıdı gibi arka arkaya yere devrilirlerdi. Bu komik bir sahne değildi. Bu serüven filmlerinin kahramanlarının çoğuna seyirciler Türkçe lakaplar takmışlardı. Her çocuk ayrı bir film kahramanını tutardı. Benim sevdiğim Zıp Zıp Süvari denilen kahramandı. Zıp Zıp Süvari de öbürleri gibi yumruk sallar ateş ederdi ama o iri gövdeli insan azmanı değildi. İnce narinceydi. Atik, çevik bir adamdı. Hele kızının sevgilisini kaçırdıkları trenin arkasından atla koşup da atın sırtından lokomotifin üstüne uçar gibi bir atlayışı vardı. İşte ona bayılırdım. Atı sadık bir köpek gibi trenin arkasından koşardı. Zıp zıp süvari en amansız yerde bir ıslık öttürür, onun atı gökten iner, yerden biter gibi ortaya çıkıverirdi. O günlerin komedi filmlerinin adları belleğinde kalmış 3 ünlü komiği vardı. Bunların da gerçek adlarını bilmezdik. Onlara sanlar uydurulmuştu. Zigoto, Malek, Louis. Kalın çerçeveli gözlük takan Louis'nin gerçek adı Harold Lloyd'tu. Nedense Malek sana takılmış olan komiğin gerçek adının Buster Keaton olduğunu yıllar sonra öğrenecektin. Bu sinema oyuncusunun yüzü maske takılmış gibi kıpırtısızdı, hiç gülmezdi. Anlamsız gibi duran yüzü asıktı. Onun bu yüzüyle içine düştüğü gülünçlü durumlar arasında büyük karşıtlıklar olur, bundan da ince ve acı bir komedi çıkardı. Buster Keaton sonradan yıldızı sönmüş, uzun yıllar sinemadan uzak kalmıştı. Charlot, Sahne Aşıkları filminde bu eski büyük komiğe de rol vermişti. Zigoto'nun gerçek adını kim olduğunu hala bilmem. Bu üç komik içinde ben en çok Malek'i severdim. Oysa Malek'in filmleri Zigoto ve Louis'nin filmleri kadar tutmazdı. Zigoto ile Louis'nin filmleri hareket komiğine dayandığından seyirciyi daha çabuk, daha kolay ve daha çok güldürürdü. Oysa Malek'in filmlerinde durum komedisi de vardı. Kimiliğin komiklik karşıtlıklarından çıkıyordu. Hareket komiğini sanata ve sanatçıya değil de daha çok tekneye dayalı bir iş buluyordum. Hareket komiği bana saçma ve çocukça geliyordu. Hatta bu yüzden o zamanlar kimisinin içeriğini anlayamadığım için Charlot'un hareket komiğine dayanan kimi filmlerini de pek sevmezdim. Astoria sinemasının önünde her zaman bir pazar vardır. Eskimiş filmlerin kırpıntıları kare kare kesilip burada satılırdı. Bu pazarda alıcı da satıcı da çocuklardı. Film karelerini pul albümü gibi defterlerde toplayan, koleksiyon yapan çocuklar vardı. En değerli, en pahalı olanı, Hafiye'nin, Serüven filmlerinin kahramanı, omuz planı ya da baş planı olarak göründüğü karelerdi. Hafiye'nin kızının sevgilisinin başı da değerli sayılırdı. Hafiye ile kızının öpüşürlerken baş planı çekilmiş görüntüleri olan film karesi en pahalısıydı. Hafiye'yi yumruk atarken ya da iki tabancasını birden çekmiş boy planı gösteren filmler de pahalıydı. Ama kalabalık sahneleri gösteren kareler ucuzdu. Parası olmayanlar ya da tükenenler de boş durmaz, aynı mübadele tıpkı değiş tokuş yoluyla alışveriş ederlerdi. Örneğin kalabalık sahneyi 10 kare verip Hafiye'nin başı görünen tek kare alırlardı. Param olmadığı için ben bu alışverişe giremezdim. Film kırpıntılarına da ilgi duyduğum yoktu. Beni o film karelerinden çok pazar yerindeki alışveriş ilgilendiriyordu. Ürkek olduğumdan pazarın içine de giremez, orada olup bitenleri biraz uzaktan izlerdim. Yüksek kaldırım yollarında o Astoria sinemasında bir değil 10-15 tane Metodo Algi alacak para harcamıştım. Ne var ki bu denli çok parayı bir kez de değil parça pürçük harcıyordum. Sonunda oradaki eski kitap sergilerinden birinden çok eski bir Metodo Algi bulup satın almıştım. Kitaplardaki iplik dikiş gibi tel dikişleri olan Metodo Algi'nin cilt kapakları kopuktu. Kitabın benden önceki sahibi sayfalarını kopya kalemiyle resimler çizmişti. Bu resimlerden biri tavan süpürgesine binmiş uçan bir masal cadısıydı. Ya bu kitabın eski sahibi çok güzel resim yapıyordu ya da bu resmi bir yerden kopya etmişti. İşte sonunda benim de bir Metodo Algi kitabım olmuştu. Ama ne var ki ben artık Astoria sinemasına gitmeye alışmıştım. Bundan başka sınıf arkadaşlarım İngilizce'de kendilerine yetişemeyeceğim kadar ilerlemişlerdi. Onlara yetişmem, açığı kapamam olanağı yoktu. İngilizce'den sınıf arkadaşlarıma göre çok geri kalışım, bundan sonraki öğrencilik yıllarımda çok işime yarayacak olan şu gerçeği bana öğretmişti. İngilizce ve matematik gibi kimi dersler, halkaları birbirine ulanan zincir gibi gelişir. Bu zincirin halkalarından birkaçı koptu mu artık zincirin uçları birbirine eklenemez. Onun için bu dersler hiç ara verilmeden sürekli izlenilmelidir. Canlı mankenlerim. Lisenin ikinci sınıfına geçinceye dek okul çantam da olmamıştır. Vefa ortaokuluna giderken okul çantam olmamasından da utanıyordum. Çünkü kitap, defter gibi şeylerden başka öğleyin okulda yiyeceğim yemeği de gazeteye sarılı kaba bir paket olarak elimde taşımak zorundaydım. Şimdilerde zengin çocukları bile okula çantayla gitmek istemiyorlar. Bir iki dağınık defteri kitabı ellerinde taşımaktan hoşlanıyorlar. Öğle yemeğim çoğunlukla iki kalın ekmek dilimi arasında kızartılmış palamut balığı dilimi olurdu. Haşlanmış yumurta ya da kuru köfte gibi şeyler de götürürdüm. Okul yemekhanesinde yemeğimi yerdim. Çocukların pek çoğu saçları dibinden kesilmiş ama uzun sakallı bir genç adamın yönettiği okul kantininden öğle yemeğini yerdi. Benim de bu kantinden bir taz aşure alıp yediğim olurdu. Öğretmenlerimiz, büyüklerimiz bize sık sık eski giymek ayıp değil, kirli giymek ayıp, yamalı giymek ayıp değil, yırtık giymek ayıp derlerdi. Bir bu söz, bir de annelerimizin yemeklerde bu sözden daha sık söyledikleri katık et, katık et sözleri o zamanki Türkiye'nin ekonomik durumunu ortaya koyan slogan gibiydi. Üstüm başım yırtık pırtık değildi, kirli değildi. Hatta çoraplarımdan başka hiçbir şeyim yamalı bile değildi. Ama giydiğim her şey eskiydi. Ayakkabılarım ya 3 ya da 4 kez pençelenmişti. Hatta bir kez babam daha ucuza gelsin diye kösele satın almış, ayakkabılarımızı kendi pençelemişti. O zaman yeni duyulan gizli pençe dedikleri, belirsiz pençeli ayakkabı giymek, yeni ayakkabı giymekten bile çok özendiğim şeydi. Benim ayakkabımdaki üst üste pençeler kabaydı, kalındı. Daha da dayanıklı olsun diye pençenin üstüne de kaba çivileri, ökçesine de demir nalça çakılırdı. Çevremdeki çocuklar da, yaşıtlarım da benim koşullarımda olsalardı, o zaman kendi giyinişimden, ders kitaplarımı zamanında alamayışımdan, giysimin uydurmalığından elbet yüksünmeyecektim. Ama adadan okula giden çocukların pek çoğu zengin çocuklarıydı. Hepsi iyi giyimliydi. Hepsinin elinde güzel okul çantaları vardı. Saçları benimki gibi kısa kesilmiş değildi, taralıydı, bakımlıydı. Zengin olmayanların çocuklarıysa zenginlere karşı gizli savaşta yenilgiyi benimsemişler, okula gitmek için direnmemişlerdi. Vapurda, tramvayda, yolda iyi giyimli öğrencilerin ve yaşıtlarımın giysilerine bakar, bunlar böyle güzel giysiler giymeyi hak etmişler mi? Ne hakları var da böyle güzel giyinebiliyorlar diye içimden geçirirdim. Bu hak, hak etmek kavramı bende gelişerek sürmüştür. Bir şeyin hak edilip edilmediğini sorusunu başkalarından daha çok kendime sormuşumdur. Buna öylesine alışmışım ki bugün bile sahip olduğum küçük şeyler içinde ben bunu hak ettim mi diye kendi kendime sorarım. Çünkü insan hak etmediği şeyin gerçek sahibi olamaz kanısındayım. Çocukların üstlerindeki giysilere bakıp onlardan beğendiğimi kendime giysi seçerdim. İşte bu güzel, bunu giysem kim bilir nasıl olurum, ne yakışır bana. Hayır, şu çocuğun üstündeki daha güzel, benim de öyle bir giysim olsaydı. Yollarda, taşıtlarda karşılaştığım çocukların giysilerine bakar, içlerinden beğendiklerimi düşsel olarak kendime seçer ayırırdım. Sanki o iyi giyimli, takım giysili, pantolonları bıçak sırtı ütülü çocuklar benim canlı mankenlerimdi. Üstlerindeki giysileri bana göstermek, bana beğendirmek için giymişler, önümden geçiyorlardı.